Sesli Dergi programına hoş geldiniz tekrar. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Genç Dergisi'nin Eylül 2013 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Lütfi Arslan imzalı Başımız Dimdik başlıklı yazıyı sunuyoruz. Allah'ın peygamberle beraber olanlar diyerek kıymetlerini en güzel insanla maddi ve manevi birlikteliğe bağladığı, kıyamete kadar hepimize örnek olacak şahıslardan birisi de Ekas bin Seleme'dir. Sahabe ile ilgili eserlerin en detaylılarından olan İsabe'de bu mümtaz sahabi hakkında şöyle kısa bir kayıt bulunuyor. Beni Süheym kabilesindendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete bu kabilenin temsilcileri arasında geldi. İslam ol davetine icabet etti ve hayatı boyunca da İslam'ı güzel yaşamaya gayret etti. Resulullah kavminin temsilcileriyle birlikte onu kabilesine geri gönderirken kendilerine bir vazife tarif etti. Ellerine bir kap okunmuş su verdi ve şöyle buyurdu. Beni Süheym'e bunu götürün de okunmuş bu suyu mescitlerine serpsinler. Söyleyin başlarını dik tutsunlar. Çünkü Müslüman oldukları için Allah onların başlarını dimdik yapmıştır. Hadiseyi bize aktaranlar Ekas'ın elinde bir matarayla Beni Süheym'in mescidine geldiğini, mataradaki suyu mescide serptiğini ilave ediyorlar. Hadisenin şu ilavesi de var. Beni Süheym'den hiç kimse yalancı peygamber Müseylime'ye tabi olmamış, yine bu kabileden tek bir kişi bile harici olmamıştır. Ekas bin Seleme ve yanındakilerin Resulullah'la bir daha görüşüp görüşmediklerini bilmiyoruz. Bize aktarılan Ekas'ın elinde matarayla Beni Süheym kabilesinin Kurra adlı mescidine gelip suyu mescidin her tarafına serptiğidir. Ekas, en güzel insanın kendisine verdiği söz vazifesini de yerine getirmiştir. Kabilesi de buna aşkla uymuş ki sonraları başlarını dik tutmakta maruf olmuştur. Allah ve Resulüne tabi olmanın verdiği izzetle Beni Süheymliler ne yalancılara tabi olmuş ne de ana yolun dışına çıkmışlar. Sahip olduklarının kıymetini bilerek, onun kıymetiyle kıymetlenerek yaşamışlardır. Başka bir şey bilmemize gerek var mı? Ekas'ın Allah Resulü ile yaptığı tek görüşme, o görüşmede kendisine verilen hayati vazife ve söylenen o muhteşem söz nasıl kendisine ve bütün kabilesine yettiyse bize de yetmeli bunlar. Başka bir şey bilmemize muhtemelen gerek yok. Bilmemiz ya da anlamamız gereken o sözün nasıl bir diriltici söz olduğudur. Başı dimdik tutmak. Başı dimdik tutmak, başlarımızın yerde olduğu bu günlerde bizi tekrar diriltecek bir sözdür. Bu söz, adam olana bir ömür boyu yetecek kadar hacimli, cüsseli ve okkalı bir sözdür. Bu söz, zilletin, aşağılanmanın ve ezikliğin kaderimiz gibi takdim edildiği bir zamanda üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir sözdür. Anladığımızı yazalım mı? Müslüman olmak başı dimdik olmak demektir. Müslüman olmak, Müslüman yaşamak, başı dimdik yaşamak demektir. Beni Süheymliler başlarını dik tutmakta emrolunmuşlardır. Allah Resulü onları memleketlerine bir kaba okuduğu suyla göndermiş ve o suyu mescitlerine serpmelerini istemiştir. Mescit başı dik tutmak için baş eğilen bir yerdir. Okunmuş suyun bereketiyle o mescidin neyi bereketlenmiştir acaba? Mescit zaten bereketli bir yer değil midir? O suyla sulanmış bir mescidin bereketi şuradadır ki, mescitlerine her noktasına peygamber dualı bir suyun isabet ettiğinin farkında olarak baş eğenler, başlarını sürekli dik tutacak bir idrakle sulanmışlardır. O mescitte birlikte eğilen başlar, o birlik ve beraberlik ruhuyla kendilerini dimdik tutacak bir şuuru beslemişlerdir. Bu anlamda mescit, izzet ruhunun kaynağıdır. Mescitlerini dimdik olma duasıyla sulayanlar, orada geçirdikleri vakitlerle başlarını dimdik tutacak bir sürekliliğin bereketini edinmişlerdir. Mescit, Allah'ın anıldığı ve cemaat olma duygusunun hissedildiği bir yerdir. Başı dimdik tutmak, Allah'ı anmaktan gafil olanların ve birlikte olmanın, beraber hareket etmenin önemini idrak edemeyenlerin muvaffak olabileceği bir hal değildir. Onlar başlarının dik olduğunu da düşünseler, bir müddet sonra bu özelliklerini yitireceklerdir. Çünkü başı dik olmak, başı dik tutmakla mukayyet bir tavırdır. Beni Süheymlilerin Müslüman oluşları başlarını dimdik yapmıştır. Ama dikkat buyurulsun, başı dimdik olmak ayrı, başı dimdik tutmak ayrıdır. Müslümanın bizatihi İslam oluşu başı dimdik yapmak için yeterlidir. Ama bunu idrak ya da bunun ayırdığına varmak, işte bu ayrı bir keyfiyettir. Müslüman olduğu için başının dimdik olduğunu bilen, başı dimdik tutmak için mücadele etmesi gerektiğini de bilmelidir. Başımızın dimdik olması Allah'ın bize bahşettiği bir nimettir. Bu Müslümanlığımızın gereğidir. O yüzden biz başımızı eğdirmeyiz. Başımızı eğdirmememiz bizim başımızı dik yapan Rabbimize karşı bir borcumuzdur. İslam en büyük nimettir. Onun yücelttiği başa kimse daha büyük bir paye lütfedecek değildir. İslam izzettir. O başka bir yerde değil, Allah'ın Resulü'nün ve inananların yanındadır. İzzeti başka yerde arayanlar, başlarının niye dimdik olduğunu bilmeyenlerdir. Başı dik tutmaya azimli olmak, izzetin sahibinin kim olduğunu hiçbir zaman unutmamak demektir. Resulullah Efendimiz'in Müslümanlıkları dolayısıyla Allah'ın başlarını dimdik yaptığını müjdelediği kimselere ayrıca başlarını dik tutsunlar şeklinde bir emir vermesi, bu anlamda izzetli olmanın bir paye ve fakat izzetli yaşamanın bir gayret olduğunu gösterir. Allah bizi izzetli yapmakla lütufta bulunmuştur. Bu izzetin şükrü kendi nevinden olmalıdır. Başı dik olmanın şükrü başı dik tutmaktır. Onun da yolu istinadadır. İstina sadece Allah'a muhtaç olduğunu bilmektir. Derdinin dermanını fanilerde arayanı Allah fanilerle baş başa bırakır. İhtiyacını kendisi gibi muhtaçlara arz eden herkese muhtaç olur. Başı dik olmak ihtiyacını sadece Allah'a arz edecek bir Yakup tavrına bürünmektir. Şikayetini sadece Allah'ın bildiği kullar diğer kulların karşısında eğilmezler. Onlar izzetin müşahhas tablolarıdır. Zilleti gerektiren söz, davranış ve hallerden sakınan bu kullar, başlarını dimdik yapmış inançlarının şerefini her hal ve zamanda muhafaza ederler. O yüzden sürekli başları dimdik tutacak bir duruşa sahiptir onlar. Kılık kıyafetlerinden, söz ve vakarlarına, duruşlarından tavırlarına kadar her şey izzet kelimesiyle telif edilecek bir kalite ve kıvamdadır. Başı dimdik olanlar Allah'a çağıran, güzel işler işleyen ve ben Müslümanlardanım diyerek nerede durduğunu ve kime, niye taraf olduğunu ilan edenlerdir. Allah bizi Müslüman kılmakta başımızı dimdik yaptı. Şimdi bize düşen başımızı eğmemek, İslamlığımızın kıymetini bilmek, izzetin kimin ve neyin tarafında olduğunu müdrik olarak dimdik durmaktır. Başlarımızı dik tutuyoruz. Çünkü Müslüman olmakta Allah başlarımızı zaten dimdik yapmıştır. Evet, Mehmet Lütfü Arslan imzalı Başımız Dimdik başlıklı yazıyı aktardık Genç Dergisi'nden değerli dinleyicilerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Bu yazının başlığı Ümmeti Muhammed'in Yitik Cenneti. Yazının müellifi Mesut Kaya. İnsanlar fizik olarak farklı farklı oldukları gibi tabiat olarak da farklı farklıdırlar. Olayları, görüş biçimleri, yorumları, hisleri ve tepkileri de farklı farklıdır. Kimi insan vardır, olaylar ve olgular arasında sebep-sonuç, etki-tepki ilişkilerine, bunların oluş ve işleyişlerine merak salar. Kimi insan da vardır, estetik bir duruş ve düşünüşe sahiptir. Gerçek onun ruhuna farklı bir biçimde doğar ve hayata farklı bir biçimde yeniden yansır. İlim, sanat, siyaset, ticaret, ziraat, zanaat, tıp, bütün bu meslekler insanların fıtrat ve yeteneklerine göre yöneldikleri, aynı zamanda toplumsal hayatın devamlılığı için zorunlu olan alanlardır. Hazreti Adem'e isimlerin bilgisi öğretilmiştir. Yani ona öncelikle ilahi bazı bilgiler verilmiştir. Bunun yanı sıra kendisinin sahip olduğu öğrenme ve üretme kabiliyetiyle ona eşyaya isim koyma ve onları yönetme imkanı bahşedilmiştir. İnsanı diğer canlılardan ayıran nokta, aklıyla ilim sahibi olabilme yetisine ve bunu kullanabilme iradesine sahip oluşudur. İnsanın doğuştan getirdiği ve sosyal bir çevrede kazandığı çeşitli bilgiler yanında çalışarak, gayret ederek elde ettiği bilgiler de vardır. İmam Gazali ilimleri iki kısma ayırır: şer'i ve akli ilimler. Şer'i ilimler fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tasavvuf gibi kaynağı vahiy olan dini ilimlerdir. İnanç ve uygulama ve ahlak bakımından bu ilimler hayatın bütün yönlerini kapsar. Fıkıh ibadetlerin yanı sıra medeni, mali, cezai ve benzeri bütün hukuki işleri kapsayan bir ilimdir. Kelam, Allah, alem, ahiret gibi inanç konularını kapsar. Tefsir ve hadis, Kur'an ve sünnetin anlaşılmasını esas alan ilimlerdir. Tasavvufsa insanın ahlaki ve manevi yönünü kemale erdirme amacındadır. Şer'i ilimlerin geçmişi Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim gibi peygamberlere dayanır. Ancak gerçek temellerini Hazreti Musa ile bulmuştur. Hazreti Musa'ya tam bir ilahi yasa ve kitap verilmiştir. Hazreti Musa sadece şeriat sahibi olmakla kalmamış, Hızır'la çıktığı ilim-irfan yolculuğunda kainatın derunundaki bazı hakikatlere şahit olma, eşyanın ötesini görme lütfuna erişmiştir. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğulları içinde şer'i ilimlerde derinleşen ve dinin hayata uygulanmasına çalışan Rabbani alimler hep ola gelmiştir. Şer'i ilimler esas zirvesine Müslüman alimlerle ulaşmıştır. Zira Kur'an ilmi en üstün ifadelerle övmüş, Allah Resulü ilim tahsilini cennetin yolu olarak nitelendirmiştir. Müslümanlar gerek Kur'an'ı, onun indiği şartları ve dil özelliklerini muhafaza ve tetkikte, gerek Hazreti Peygamber'in hadislerini tespitte son derece titizlik göstermişlerdir. Bununla da yetinmeyerek bunların anlaşılmasını belli esas ve ilkelere bağlamışlar, fıkıh ilmini ve daha önce hiçbir toplumda bulunmayan fıkıh usulü ilmini geliştirmişlerdir. İmam Azam, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel gibi alimler, Kur'an ve hadislerin belli ilkeler dairesinde anlaşılmasında, teknik ifadesiyle fıkıh ve fıkıh usulünün teşekkülünde en temel rolü oynamışlardır. Onların açtığı bu çığırdan yürüyerek İslam alimleri yüzyıllara uzanmış, değişen şartları göz önüne alarak hayatı İslami bir çerçevede yaşanabilir kılmanın gayretini kuşanmışlardır. Farklı yöntem ve ilkeler benimseseler de İmam Gazali'den İbn Teymiye'ye, Molla Gürani'den Mustafa Sabri'ye, Şah Veliyullah Dihlevi'den Yusuf el-Karadavi'ye bu değişmeyen gaye ola gelmiştir. Akli ilimlere gelince bunlar riyaziyat, yani matematik bilimleri, tabiat, fizik, tıp, biyoloji bilimleri ve ilahiyat, metafizik bilimleri olmak üzere üç kısma ayrılır. Bu ilimler, vahiden ziyade insanın aklı, sezgisi ve bilme araştırma arzusuna dayanır. Felsefe, eski Yunan'da temellerini bulan beşeri ilimler olmakla birlikte, yolu önce Yahudilik, sonra Hristiyanlık gibi semavi dinlerle kesişmiş, dini kalıplara bürünmüştür. Nihayet, İslami ilimlerin teşekkül döneminde Süryanice, Aramca, Yunanca gibi dillerden yapılan çevirilerle İslam'la da karşılaşmıştır. Müslümanlar söz konusu bilimleri okuyup öğrenmekle kalmamışlar, bunlara yeni bir ivme kazandırarak içselleştirmişler, matematik, mantık, tıp, fizik gibi alanlarda kayda değer gelişmeler ortaya koymuşlardır. Farabi, İbn Sina, Harezmi, İbn Rüşd, İbn Nefis gibi filozof, tabip ve matematikçiler yetişmiştir. Bu ilimlerden mantık gibi bazı ilimleri de İslami ilimler metodolojisinde kullanmışlardır. Böylece Müslümanlar insanlığın kadim bilimlerini tevarüs edip değiştirerek, geliştirerek bunların gelecek nesillere ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmişlerdir. Şer'i ilimler özellikle fıkıh ve kelam eğitim hayatının esasını oluşturmakla birlikte akli ilimler kadim medreselerde okutula gelmiştir. Bir başka deyişle İslami ve felsefi ilimler genel hatlarıyla aynı ortamlarda tedris edilmiş, İbn Rüşd gibi hem İslami ilimlerle hem de felsefi ilimlerle ilgilenen alimler eksik olmamıştır. Bunun yanı sıra Müslüman dünya görüşü ve ahlakı felsefi bilimlerle uğraşıda da etkinliğini hissettirmiş ve bunlara rengini vermiştir. Tabii felsefi ilimler Müslümanlarda kalmamış, bu kanaldan batıya intikal ederek yeni bir vadide akmaya başlamıştır. Artık felsefi ilimler bağımsız bilim dallarına ayrılmış, tıp, kimya, biyoloji, sosyoloji, psikoloji, iktisat gibi bilimler ortaya çıkmıştır. Batı aklı bu bilimleri günlük hayata yansıtmış, hayatı kolaylaştırıcı icat ve keşiflere ağırlık vermiştir. Bu yöneliş teknolojinin ilerlemesini beraberinde getirmiştir. Batı coğrafyasında ortaya çıkan düşünce ve teknoloji, sosyal hayatın şartlarını, düşünce biçimlerini ciddi anlamda değiştirerek yeni bir dünyanın kapısını aralamıştır. Söz konusu yenilik İslam dünyasını ve İslami ilimleri de bir biçimde etkilemiştir. Bu etkileşim, fıkıh ve batı tarzı sosyal bilimler arasında bir gerilimin doğmasına sebep olmuştur. Özellikle Osmanlı'nın son dönemleri böyle bir çatışmaya sahne olmuş, değişen hayat şartlarına çözüm üretebilecek fıkhi çözüm arayışları yoğunluk kazanmıştır. Mecelle, Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi gibi çalışmalar bu süreçte ortaya çıkmıştır. İslami bir hayatın sürekliliği ve çeşitli ideolojilere karşı mücadele için bu dönemde fıkıh ve kelamın önemi daha çok artmıştır. Başladığımız noktaya geri dönersek, günümüzde ister İslami ilimler, ister felsefe, tıp, biyoloji, mühendislik gibi alanlar olsun, önemini fazlasıyla korumaktadır. İnsanlar kendi yeteneklerine göre bu alanlardan birini tercih etmektedirler. Aslında şu gerçek sürekli akılda tutulmalıdır. İlimle uğraşı hangi alanda olursa olsun insanı ve toplumları her dönemde yüceltmiştir. Bununla birlikte Müslümanlar için İslami ilimlerle meşguliyet önceliklidir. Müslümanca bir hayat için bu bir zorunluluktur. Zira İslami ilimler İslam ümmetinin harcıdır. Onun kimliğinin, varlığının ve sürekliliğinin temel öğesidir. Diğer bilimlerde ise Batı dini ve manevi değerleri bunlardan ayrı tutmakla insanlığı bir bataklığa sürüklemektedir. Sınır ve ilke tanımayan pozitif bilim ve araştırmalar bir gün insanlığı büyük bir felakete sürükleyecek ve onun sonunu getirecek gibi görünmektedir. Bu bakımdan bu bilimlere yönelecek kimselerin bir değerler bilincine sahip olması ve değer eksenli hareket etmesi kaçınılmazdır. Bu da elbette İslami bir düşünce ve ahlakın ruhlara hakim olmasıyla mümkündür. bu damar harekete geçirildiğinde işte o zaman ümmeti Muhammed yitirdiği cenneti yeniden bulacaktır. Mesut Kaya imzalı Ümmeti Muhammed'in Yitik Cenneti başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyiciler. Evet, bugün aktardığımız yazılar Genç Dergisi'nin Eylül 2013 sayısındandı ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.